Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Lauren Bolt hanımefendi ile hidayet yolculuğu hakkında yapılan mülakatın 6. bölümünü sizinle paylaşacağız ilk olarak. Onu sallallahu aleyhi ve sellemi çok seviyorum başlığını taşıyor aktaracağımız mülakatın bu bölümü Halime Demireşik imzasıyla dergide yer buluyor. Allah'ın veli kulları birer peygamber varisi oldukları için onların huzuruna çıkıldığında manen bir huzur hali yaşanır. Bunun alametlerinden biri de ağlamaktır. Kendinizi onların huzurunda küçük bir çocuk gibi hissedersiniz. O manen sizin bütün yükünüzü, sıkıntınızı alır. O meclisten kuş gibi hafifler çıkarsınız. Ben Osman Hoca'nın aynı kitabını 7 yıldır 15 defa okudum. Bu kitap benim için çok kıymetli olduğu için imzalatmak üzere onu kendisine uzattım. Ama kitap o kadar yıpranmıştı ki sayfalar dökülüverdi. Bunun üzerine bu kitap çok eskimiş, sana yenisini hediye edeyim dedim. Ben de olmaz, bu benim için çok kıymetli dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Siyer-i Nebisini okudunuz mu? Peygamber Efendimiz'i tanımaya başladığınızda neler hissettiniz? Yeni Müslüman olduğum zaman Martin Links'in, Ebu Bekir Siraceddin'in Hazreti Muhammed kitabını okudum. Bir sabah Londra'da işe giderken bu kitabı okuyordum. Henüz 14. sayfaya gelmiştim. Peygamber Efendimiz'in çocukluğunu okuyordum. O ilk iman ettiği zaman hissettiğim şelale sanki tekrar içime akıyordu. O kadar yoğun manevi bir haldi ki ağlamak için kendimi zor tutuyordum. Ofise girer girmez artık dayanamadım. Bağıra bağıra ağlamaya başladım. Hemen şeyhimi aradım. Telefonu açar açmaz ağladığımı duyunca "Sana ne oldu kardeşim? Seni birisi mi üzdü?" dedi. Ben ağlaya ağlaya "Onu çok seviyorum." dedim. Şeyhim de "Kimi seviyorsun? Sana nasıl böyle davranır? Kim bu? Bana numarasını ver. Ona hesap soracağım." dedim. Benim karşı cinsten birisine aşık olduğumu ve o kişinin beni üzdüğünü zannetti tabii. Onun numarası yok. "Peki kim bu?" diye sordu tekrar. Ben, "O, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem," dedim. Bunun üzerine, "Maşallah, bu çok güzel bir işaret, bu sevgi çok kıymetli," dedim. Gerçekten dünyada böyle güzel bir sevgi yok. Röportajımızın sonlarına yaklaşırken önemli bir soru daha sormak isterim. Malumunuz sosyal medyanın da tesiriyle Türkiye'de bazı Müslüman kızlarımız tesettürü bırakmaya başladı. Siz sonradan iman etmiş ve tesettüre girmiş bir Müslüman hanım olarak bu kardeşlerimize bir mesaj vermek ister misiniz? Ben Müslüman olduktan bir hafta sonra başımı örttüm. Aslında burada başımdan geçen çok ilginç bir tecrübeyi paylaşmak isterim. Daha önce hiçbir yerde bunu anlatmamıştım. Bu hadise İran'dan dönerken uçakta başıma geldi. Biliyorsunuz İran şeriat ülkesi olduğu için herkes başörtü takmak zorundadır. Uçakta da İran hava sahasında bulunduğunuz müddetçe başörtü takmanız gerekiyor. Bir müddet gittik, sonra uçaktan ikaz sesi. Ding dong, ardından pilot. "Şu an Londra hava sahasına girdik," diye anons ettim. Bir anda uçağın içindeki 30 yaş altı bütün İranlı kadınlar başlarını açtılar. Ben daha Müslüman değildim ama başımda zorunluluktan dolayı bir örtü vardı. Aslında ben de alışık olmadığım için bir an önce çıkarmak istiyordum. Anons gelir gelmez ben de çıkarmak için elimi başıma götürmüştüm ki elim bir anda yanıma düştü. Beynim elimi açması için sinyal vermesine rağmen elim ona itaat etmiyordu. O an çok korkmuştum. Kendimi sakinleştirmek için "Bu mental, zihni, psikolojik bir hal, korkmana gerek yok," diyordum. O anda İran'daki mescitten çıktığımda panik atak gibi bir hal yaşamış ve içimden bir ses beni sakinleştirmişti ya, işte o sesi tekrar duydum. Bana "Bu psikolojik bir halse, neden başın örtülüyken kendini mutlu hissediyorsun?" dedi. Uçaktaki bütün Müslüman kadınlar başı açık çıktı. Ben Müslüman değildim ama başım örtülü. Aman Tanrım, neler oluyor dedim. Ertesi sabah çocukları okula bırakmam gerekiyordu. Tam evden çıkacağım sırada o sesi tekrar duydum. İyi ama başörtün yok dedi. Hadi ama ben Müslüman değilim dedim. Ama başı açık çıkamadım. Kendimi çıplak gibi hissediyordum. Hemen bir örtü alıp başımı örttüm. Çocuklarınız başınızdaki örtüyü görünce nasıl tepki verdiler? Anne, niye başında böyle bir şey var diye sordular. Ben de çok güneş var dedim. Ama anne, dışarıda yağmur var. Tamam işte, yağmurdan korunmak için örttüm. Okula vardığımızda bütün anneler dehşet içinde bana bakıyordu. Bir Yahudi erkek veli vardı. Muhtemelen başından benim Filistin'le ilgili çalışmalarımı biliyordu. Kendisi de Londra'da Siyonist bir gazetede yazan bir yazardı. Beni başörtülü olarak görünce işte bunu bekliyordum dedim. Onlar bile demek ki vicdanen aklı olan insanın İslam'dan etkileneceğini biliyorlar. Başörtüsüz dışarı çıkmak bana pantolonsuz veya tişörtsüz dışarı çıkmak gibi hissettiriyordu. Bu yüzden hiç başörtüsüz çıkmıyordum. Zaten başörtüyü takmaya başladıktan bir hafta sonra da Müslüman oldum. Müslüman genç kızlara tesettür hususunda şu mesajı vermek isterim. Tesettürlü olmayışımızın tek sebebi kendi nefsimiz ve şeytan. Siz erkeklerin ilgisini çekmek istediğiniz için örtünmek size ağır geliyor. Şimdiki genç kızlar, ben tesettürün benim kimliğim olmasını istemiyorum ve tesettürümle tanınmak istemiyorum diyorlar. Gerçekten de problem tam da bu. Tesettürlü bir kimliği tanımıyor, istemiyorsan o zaman tarif ettiğin, içinde kabul ettiğin ve senin farkında olmadığın şey küfür oluyor. Çünkü İslam bizim tesettürlü bir kimlikle tanınmamızı istiyor. Bu konuda nefsimize yumuşak davranmamamız gerekiyor. Her şey zıddıyla var. İman ve onun getirdiği emirleri kabul etmezsen, tam zıddı olan küfrü içinde büyütürsün. Bunun ortası yok. Bazı kimseler de tesettür İslam'da yok diyor. Bu da başka bir kibir alameti. Sahabe hanımları örtünürken bilmiyorlardı da sen mi biliyorsun? Hazreti Aişe, Hazreti Fatıma neden örtündü? Onlar kendi dinini bilmiyorlar mıydı da o sıcaklarda örtündüler? Hazreti Aişe'nin en çok hadis rivayet eden ilim sahibi bir hanım olduğunu kabul ediyorsun. Ama başörtü hakkında bilgisi olmadığını mı düşünüyorsun? Kibir gözlüğünü çıkarıp vicdanınla oku, araştır derim. Allah kalplerimizi en iyi bilendir. Bugün kadınların kendini teşhir etmesinin zararlarını zaten görüyoruz. Kimse bunu inkar edemez. 3 yıldır İstanbul'da yaşıyorsunuz. Buradaki Müslümanlara dergimiz vasıtasıyla bir mesaj vermek ister misiniz? Son günlerde Türkiye'nin en zeki ve başarılı insanlarının Türkiye'den Avrupa'ya taşındığını görüyorum. Türkiye'yi terk etmeyin. Eğer burada yanlış giden bir şeyler varsa onları düzeltmeye bakın. Siyasetçilerin bir şeyleri iyi yapmadığını düşünüyorsanız siz iyi bir siyasetçi olun. Fakirlerin durumundan şikayetçiyseniz onlara yardım edin. Siz Avrupa'ya veya Amerika'ya gittiğinizde çocuklarınızın dindar kalabilmesi ve sapkın yollara düşmeme ihtimali %20 civarındadır. Ekonomik olarak da inanın Türkiye'de yaşamak daha kolay. Bir gün abdest alırken yere düştüm. Bir şey bacağımı kesti ve her yer kan içindeydi. Bir saat sonra çok cüz'i bir ücret mukabilinde doktora göründüm. Yaramı temizlettirip pansuman yaptırdım ve eve döndüm. Bu İngiltere'de asla olamaz. İngiltere'de maalesef günde 3 saat elektrik kesintisi yaşanıyor. Türkiye'de bu yok. Sübhanallah. Türkiye'de istikrar var. Ayrıca birbirine bağlı aileleriniz var. Anlattıklarımın politik olarak ne manaya geldiğini bilmiyorum ama şu anda Türkiye'de İngiltere'de olmayan pek çok güzellik var. Ben İstanbul Üsküdar'da yaşıyorum. Üsküdar'da yaşamak büyüleyici. Buradaki toplumun yaşayışı aile hayatına çok uygun. Cuma, cumartesi veya pazar akşamları saat 21'de dışarı çıkabilirsiniz. Bu saatlerde çocuklu aileler yemek yemeye çıkıyor. Bu imkanlar Avrupa'da yok. Eşim de İstanbul'u çok seviyor. 5 vakit ezan duyabilmek çok büyük bir nimet. Üsküdar Meydanı'na gittiğinizde birçok cami görüyorsunuz. Hepsi yenilenmiş. O kadar çok restorasyon çalışması yapılıyor ki bu gerçekten etkileyici. Ben İngiltere'de doğmuş, büyümüş biri olarak şunu söylüyorum. Oralar Müslüman için, Müslüman kalabilmek için uygun ortamlar değil. Sadece dünyalık elde edebilirsiniz ama imanı ve huzuru korumak çok zor. Sadece imanı muhafaza için bile Türkiye'de kalmak bence yeterli bir sebep. Kıymetli Lauren Hanım, vakit ayırıp hidayet yolculuğunuzu bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni Müslüman kardeşlerimle buluşturduğunuz için. Allah'a emanet olunuz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam ilk olarak Şebnem Dergisi'nin Nisan 2024 sayısında yer alan Lauren Bott Hanımefendi ile hidayet yolculuğu hakkında yapılan mülakatın 6. ve son bölümünü paylaştık sizinle. Onu sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyorum başlığını taşıyordu. Aktardığımız bu mülakat Halime Demireşik imzasıyla Şebnem Dergisi'nde yer bulmuş. Ve şimdi de Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Hekimlik Hayret Vadilerinde Lal Olup Kalmak 6 Koruyup Gözeten Kim başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Benim için mühim olan beslenme. İlk andan itibaren hücrelerim içimde elsem. İlk defa kasılıp gevşemeye başlayan ve içimden hayat suyu akan minik kalbimin taslağıyla sonunda uzunluğu kilometrelere varan boru sisteminin bağlantısı kurulacak ve her bir hücreme hayat suyu ulaştırılacak. Bu hücreler bir araya gelip organ ve sistemlerimi oluşturacak. Her sistemin beslenme kanallarının giriş çıkışı özel olacak. Zengin sinir ağı beynimin taslağıyla birlikte gelişirken, bir yandan da gelişen vücut sistemimin her bir noktasını sarıyor. Bilgi işlem merkezi olarak geliştirilen beynimin, vücudumun en ücra köşesinde olup bitenden haberdar olması gerekiyor. İşte bir aksaklık olması, ağrı, sızı, yaralanma meydana gelmesi, organa girip çıkan oksijen, karbondioksit seviyesi gibi pek çok değişken bilgiyle ilgili kodlamalar yapılıyor. Beynime bunlarla ilgili merkezler yerleştiriliyor. Bir yandan da beynimden çıkıp giden ve geri dönen kablo sistemine bu bilgiler öğretiliyor. Her bir kablom hangi hücreyle irtibat kurduğunu, hangi organa girip çıktığını, hangi bilginin kodlarını taşıdığını biliyor. Hücrelerim aralarında özel bir dille anlaşıyorlar. Ben anlamasam da onlar ne konuştuklarının farkında. İlk andan itibaren şifreleri var ve hep sessiz konuşuyorlar. Hücre duvarlarında özellikle bırakılan kanallar var. Buradan hücreme giren sinyalle oluşturulan iletişim ağından düzenli bilgi akışı sağlanıyor. Bir anlık kesinti büyük bir kabusa dönüşebilir. Bu sebeple hususi bir ilgi ve itinayla takip ediliyorum. Koruyup gözeten kim henüz bilemesem de beni çok sevdiğini ve bana kıymet verdiğini hissediyorum. Soruyorum kendime, içinde yaşadığım şu mekan mı diyorum? Hani zor zamanında kaybolup gitmeye terk etmeden beni yakalayıp bağrına basan, yoksa ilk andan itibaren beni besleyip elden ele taşıyan uzantılar mı? Etrafımı sarıp içlerindeki bütün gıdayı benimle paylaşan boruya benzer yapılar mı? Her türlü zarara karşı beni korumak üzere çepeçevre kuşatan sarp kayalıklar mı? İçinde şefkatle besleyen şu ılık ve lezzetli mahi mi? Ya da bunları bünyesinde taşıyan, içimi sevgiyle sıcacık saran bir yürek mi? Haftalar sonra kendisine anne diyeceğim. Düşünüyorum ilk andan itibaren buraya gelişimi, henüz yeni oluşmaya başlayan sinir sistemimle layıkı veç ile idrak edemesem de. Benimle ilgili ilk hazırlık kararının ne zaman alındığını hatırlamak istiyorum. Bu bende henüz inşa edilmeye başlayan ve saniyede 5000 hücreyle iş başlangıcı yapan nöronlarıma öğretilmiş olabilir mi? kimim ben ve buraya nasıl geldim? İçinde taşındığım sistem neden tanıyor beni ve yolculuğum nereye? Kuşaklar öncesinden alınan bir kararım ben aslında. Bu macera yukarıya doğru uzayıp gitti bir anda fikrimde. Önce ebeveynime, sonra da ta ilk atalarıma kadar. Annem olmasaydı şayet ben de olmazdım şimdi diyorum. Peki annemle ilgili karar ne vakit alınmıştı? Büyük anneannemin yumurta hücreleri olmasaydı annenle ilgili bir karar da alınamazdı diye fısıldıyor. Daha ben 6 haftalıkken bel kemiğimle göğüs kafesim arasında oluşmaya başlayan kabartılar. Yani benim varlığım için anneannemle ilgili bir karar alınmış benden çok önce. Anneannemin annesi kendi annesini rahminde 6 haftalıkken anneannemi oluşturacak hücrelere sahip oluyor. Beni oluşturacak hücreler sadece annemden gelmiyor. Karışık bir nutfeden halk edildim. Bu sebeple vücut kalıbımı oluşturacak olan emanetin bir de baba tarafından gelen parçası var. Onun için de aynı hummalı, detaylı çalışma ve yıllar öncesinden bir hazırlık gerekiyor. Babaannemin annesi kendi annesinin karnında henüz ilk haftalarındayken babaannemin hücreleriyle ilgili hazırlıklar şekilleniyor ve babamla ilgili hazırlıklar tamamlanıyor. Dünyaya inişimin ayak sesleri benden değil 40 hafta ya da 40 sene en az 100 sene öncesine dayanıyor. Birbirinden habersiz iki insanın bir araya gelişi için çok ince hesaplamalar ve zaman ayarlamaları yapılıyor. Dünya sahnesinde yaşayan milyarlarca insandan ikisinin buluşması ve tiresi devam ederken, hakikatte bunu planlayan kimdi ve muradı neydi? Bu program içinde atalarımın rolü neydi? Annemin büyük büyük atalarıyla babamın büyük büyük ataları birbirlerini tanıyıp bilebilirler miydi? Kendilerinden onlarca yıl sonra dünyaya gönderilecek torunlarının birleşmeleri için bir hazırlık yapmaya kalksalar, bu karmaşık işi yüzlerine gözlerine bulaştırmadan becerebilirler miydi? Hem de ilgisi olmayan hiçbir canlının alanına müdahale etmeden, bununla beraber alakası olan en küçük parçayı da atlamadan, yeryüzünde bir kargaşaya sebep olmadan bunu sükunetle neticelendirebilirler miydi? Daha kendini tam olarak bilemeyen, yarınından haberi olmayan aciz bir varlığın 100 sene sonrası için saliseleri, hatta mikron mesafeleri ve işin içine girecek olan değil binlerce, milyarlarca kişiyi hesap ederek bir programlama içine girebilmesi mümkün müydü? Evet, saliseler ve mikronlar. Zira varlık sahnesine çıkabilmem için saliselerden daha küçük zaman birimlerinin, mikrondan daha yakın mesafelerin ve daha sayamayacağım nicesiyle sırası geldiğinde tek tek büyük bir aşkla sayacağım pek çok değerin hesaplanması ve kayıt altına alınması gerekiyordu. Benden önce yaşamış her bir insanın ta milattan önceki devirlere kadar, hatta yeryüzündeki ilk insana kadar kader programlarının tek tek bilinmesi icap ediyordu. Bunları hesap eden nasıl sonsuz bir ilim ve kudretin sahibiydi ki, bu planlar dünyaya gönderilen her bir insan için ayrı ayrı yapılmış ve asla bir düzensizlik vuku bulmamış, hiçbir şey birbirine karışmamıştı. Asırlardır yeryüzünde son derece intizamlı bir program, kader sergileniyordu ve hiçbir anarşi olmuyordu. Değil sadece senin dünyaya gelişin, tek bir yaprağın bile ondan habersiz, dalından ayrılışı mümkün değildir, diye fısıldadı nereden geldiğini bilmediğim bir ses. Ne müthiş bir şeydi bu. Rüzgarda rastgele savruluyor zannettiğim yapraklar bile başıboş bırakılmamış ve bir plana dahil olmuştu. Her biri tek tek ortaya çıkarılmış, dalına takılmış, hatta sayılmış ve vakit gelince oradan kopmasına müsaade edilmişti. Bu muazzam kudretin emanetinde olduğum için kendimi o kadar talihli hissettim ki, bunun için ne kadar şükretsem az diye düşündüm. Zira milyonlarca hücreyle hapsedildiğim, içi suyla dolu bir kasedeydim. Hücrelerim sürekli çoğalıyor ve harıl harıl çalışıyorlardı. Bir an sonra ne olacağımı, nereye gideceğimi, beni neyin beklediğini bilmiyordum. Her şeyi bilen birine teslim olmam ne kadar ferahlatıcı bir duyguydu. Evet, devam edecek notuyla yazı burada nihayete eriyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu sayıda inşallah gelecek sayıda kaldığımız yerden bu yazıyı aktarmaya devam edeceğiz. Hekimlik hayret vadilerinde lal olup kalmak, koruyup gözeten kim başlıklı mülakatın 6. bölümünü sizinle paylaştık. Doktor Betül Nefise İnal imzasını taşıyor aktardığımız bu yazı. Evet, Şebnem Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından paylaştık değerli dinleyenlerimiz yazılarımızı. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesi Dergi'de bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bu akşamlıkta bizden bu kadar. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.